Kıymetli Erkam Radyo dinleyenleri, bendeniz Muhammed Akif Koç ve Profesör Doktor Necdet Tosun Hocam ile birlikte Dervişin Günlüğü programında sizlerleyiz. Muhterem Hocam hoş geldiniz.
Hoş bulduk.
Hocam, alışılageldiği üzere Niyazi Mısri'nin divanından programımıza devam ediyor idik. İnşallah bugün yine seçme şiirlerden, divandan seçme şiirlerden öncelisinde ben okuyacağım. Sonrasında da inşallah sizlerin açıklamasıyla programımıza devam edeceğiz. Kıymetli dinleyicilerimizle bu şiirleri de paylaşmış olacağız. Gir semaa zikr ile gel yana yana hu deyu. Er safayı aşkı hakka yana yana hu deyu. Hep erenler hu ile kaldırdılar can perdesin. Açtılar gözlerin andan yana yana hu deyu. Gördüler hu kaplamış hep 18.000 alemi. Feyz alırlar cümle hu'dan yana yana hu deyu. Zat-ı Hakk'a buldular, buluştular bu hu ile. Dost göründü her taraftan yana yana hu deyu. Ey Niyazi, gönlüne aşıkların hikmet dolar. Kün tükenzin haznesinden yana yana hu deyu. Evet hocam.
Evet, Niyazi Mısri Hazretleri burada yine semadan, yani dervişlerin bir tür zikrinden ve bu zikir esnasında hu diye zikretmelerinden bahsediyor. Cenab-ı Hakk'ın bir kısım isimleri vardır. Hak, Hay, Kayyum, Kahhar, Settar, Gaffar gibi. Bunlar sıfatlardır. Bazı tarikatlarda bu tür Cenab-ı Hakk'ın isimleri ve sıfatları zikredilir. Nakşibendilik'te ise Allah ismi esastır. Böyle Hay, Kayyum, Kahhar gibi sıfatların zikrine gerek görülmemiştir. Hu ismi de Arapçada hu, o demektir. O zamiri, yani Allah'ı işaret eder. Hüviyet mertebesi, o da Allah ile aynı zat ismi kabul edilir. Nasıl Allah zikri ismi zat ise, Allah'ın zatına işaret eden, sıfatlarına değil de, yani mesela Settar demek kusurları örten demek. Gaffar, günahları bağışlayan demektir. Bunlar sıfattır. İmam Rabbani diyor ki bir insan Cenab-ı Hakk'ın sıfatlarıyla uğraşırsa sıfatlar sonsuzdur. Onlarla efendim, onları müşahede etmekle meşgul olursa yolda kalır. Zata ulaşamaz diyor. Onun için Nakşibendilik'te sıfat zikri yoktur. Zat zikri vardır. Yani Allah zikri vardır. Tabii kelime-i tevhid vesaire de vardır. Hu zikri de Allah zikri gibi Cenab-ı Hakk'ın zatını ifade eden bir zamir olduğu için o da zat zikri kabul ediliyor. Yani semaa giren derviş Cenab-ı Hakk'ın gönlünden hu diye veya Allah diye zikredecek. Bugün Mevlevilikte mesela semazen kendi etrafında her dönüşünde içinden Allah der veya hu der, zikir yapar. Ama kalben yaptığı için, dil ile yapmadığı için biz onu görmeyiz. Sadece dönen bir kişi görürdü ortada. Niyazi Mısri Hazretleri şöyle diyor: gir semaa zikriyle gel yana yana hu deyu. Yani bu huyu da yana yana, kalbin yanmasıyla, yani bir aşk ateşiyle Cenab-ı Hakk'ı semada zikretmek lazım. Sadece Mevleviler değil, diğer tarikat mensupları da sema eder. Yani özellikle işte tasavvuf klasiklerinde, işte Cüneyd-i Bağdadi döneminde bile sufilerin işte musiki dinleyerek, ilahi dinleyerek veya işte güzel okunan Kur'an-ı Kerim dinleyerek coştukları, işte ayağa kalkıp döndükleri okuduğumuz şeyler. Er safayı aşkı hakka yana yana hu deyu. Hak Teala'nın aşkının saflığına, temizliğine er kavuş, yana yana hu deyu. Bu hu zikriyle gönlün Allah aşkının saflığına erişsin diyor. Saflığa eriştiği zaman gönlü temizleniyor demek ki. İçinde haset, kibir, riya, kabalık da kalmıyor. Bak, kabalık çok önemli bir şey. Yani bu, o gitmeden bir defa hakiki Müslüman olamayız. Dervişliği bırak, hakiki Müslüman bile olamayız. Kalp saflaşırsa, temizleşirse o zaman işte dervişlikten bir miktar yol almışız demektir. Bu kalp saflaşınca, Allah aşkıyla saflaşınca, temizleşince artık yaratılanı hoş gör, yaratandan ötürü cümlesi başlıyor demek ki. Mesela Sami Efendi Hazretleri zamanında böyle kendini şeyh zanneden bir adam çıkmış. Sami Efendi'ye bir talebesiyle haber göndermiş. İşte zamanın kutupluğu bana verildi. Siz de gelin bana mürid olun. İntisap edin diye, bana bağlanın diye Sami Efendi'ye haber gönderiyor. Yani Sami Efendi Hazretleri ne kadar kibar ki, o gelen haberciye, fakire henüz maneviyatta böyle bir şey işaret olmadı. Eğer manen bir işaret gelirse gelir talebe oluruz, mürid oluruz. Henüz daha gelmedi deyip adamı nazikçe savuşturuyor. Yani bu nezaket bile, bakın, nezaket bile çok önemli bir şey. Bugün büyük şehirlerde maalesef nezaket de büyük oranda kayboldu Akifciğim. Yani işte yolda mesela arabalar, trafik tek şerit akıyor. Yanında arabalar park etmiş. Orada bir aracın gireceği kadar yer var. Şimdi bir adam orada, oraya girebilmesi için kendi aracıyla biraz manevra yapması lazım. Şöyle biraz ileri gidip oraya, bir araç kadar çünkü ufak bir yer, manevra yapıp girmesi lazım. Bu da birkaç saniyelik zamandır yani. Arkadan gelen araçlar bu manevra yapmaya çalışana hemen kornaya basmaya başlıyorlar. Ya kardeşim, niye basıyorsun korna? Görüyorsun bu adam oraya yanaşmaya çalışıyor. İki saniye biraz duraklasan, bu adam yanaşsın kenara, ondan sonra trafik akmaya devam eder. İşlemeye devam eder. Yani orada önündeki şoföre iki saniye vermek istemiyor. Hızlı bir şekilde korna çalıyor. Ama evine gidince televizyon başında, internet başında saatlerini harcıyor. Günlerini, haftalarını, yıllarını boşa heder ediyor. Boşa geçiriyor. Ama trafikte canavar oluyor.
Hocam, geçen buna benzer bir yazı okumuştum. Şey diyor, yani biz genç neslimize, çocuklarımıza edep, ahlak, adab öğretmeden dinin muamelat kısmı, şeriat kısmı, yani dinin kendi özünü öğretmeye başladığımız için, yani edebi ahlakı öğretmediğimiz için, namaz kılan bir hırsız, gıybet eden ve aynı zamanda namaz kılan, yaşlıya yardım etmeyen, kaba saba olan insanlar olabiliyor toplumda. Çünkü baktığımızda şeklen ibadette bir sıkıntısı yok gibi gözüküyor. İşte namazını kılıyor, Ramazan geliyor orucunu tutuyor, belki biraz elinde varsa zekatını veriyor vesaire, ama aynı zamanda insan gıybet edebiliyor, belki yalan söyleyebiliyor, hırsızlık yapabiliyor vesaire. Bu işte işin
özüne inememe şekilde meselesiyle kalmış, alakalı. Şekilde kalmış. Akifciğim, ben sene 94, 93'te fakülte bitti, evlendim, bir ev kiraladım Ümraniye, İhlamlıkuyu tarafında. Ev sahibinin, yani neyse özel gibi şey anlaşılmasın, bir şeydir yani, ibret olsun diye anlatıyorum. Ev sahibinin 5 katlı çift daireden 10 dairesi var. Altta 2 tane dükkanı var. Dükkanlardan, dairelerden kira alıyor. Almanya'dan da emekli maaşı geliyor. Maddi hiçbir sıkıntısı yok. Eli rahat. Ben de o zamanlar çok cüz'i tek maaşla ve çok cüz'i bir maaşla aile geçindirmeye çalışıyorum. 5 Nisan kararları oldu, Çiller dönemi. Enflasyonu aldı başını, yürüdü, bilmem ne oldu falan. Böyle bir ekonomi alt üst. Neyse, bizim ev kiraladığımız şeyden sonra bir yıl geçti. Bir yıl geçince zam yapılır. O zamanlar enflasyonlar biraz yüksekçe falan. Ama yani hayat pahalılığı bir anda artmış. Efendim, her şey pahalılaşmış. Tek maaşla böyle sıkıntı çekiyoruz. O ev sahibim de benim altımda oturuyor. Aynı apartmandır, komşuyuz aynı zamanda ve hacı diyoruz. Hacını bilmiyorum da hacı diyoruz. Sakallı, namaza gidip geliyor falan. Bir yıl doldu. Kiraya zam yapılacak Akifciğim. Geldi bizim hacı. Ağlayacak neredeyse. Kardeşcağızım diye başladı. Enflasyon şöyle oldu. Domatesin fiyatı bu oldu. Biberin fiyatı bu oldu. Ağlayacak. Şimdi mantıken cümle şöyle bitmesi lazım. Evet, hayat bir anda çok pahalılaştı. 5 Nisan Çiller dönemi kararları oldu falan. Fakat bizim işte gelirimiz iyi. Yani bir sürü yerden kira alıyoruz. Maaşımız da var, emekli maaşımız Almanya'dan. Sen tek maaşla daha zor durumdasın. Ben çok fazla kirayı arttırmayayım da sen daha fazla mağdur olma bari. Sen zaten mağdursun. Daha fazla mağdur olma. Yani mantık böyle gelmesi gerekir. Fakat cümle öyle bitmedi. Kardeşcağızım, her şeyin fiyatı arttı. Kusura bakma, %100 arttıracağız dedi. Kirayı %100 arttıracak. Yani her şeyin diyelim ki %20, %25 fiyatı artmış. Yani işte ehli dünya birisi bunu yapması normaldir dersin. Adamın dini dünyası para dersin. Ama namaz kılan, sakal bırakan, efendim hacı amca dediğimiz hacı amcanın böyle olması işte şekilde kalmak oluyor yani. Şekilde kalmak oluyor. Yani hadiste ne diyor? Komşusu açken tok uyan sizden değildir. Yani İslam sadece böyle namaz diye yatıp kalkmak değil ki. İşçini mağdur etmeyeceksin, komşunu mağdur etmeyeceksin, kiracını mağdur etmeyeceksin. Hakkını, hukukunu gözeteceksin. Nezaket işte bir yerde, incelik, ince düşünme bu. Ha sonra ne oldu? Sonra birkaç sene durduk, baktık her sene %100 arttırıyor. Her sene %100. Artık dedik biz bari başka yere taşınalım. Başka yere taşınacağımız zaman duyduk ki oğlunu, Almanya'daki oğlunu sınır dışı etmişler. Ne işler yaptıysa, ne karışık işler yaptıysa. Velhasıl yani İslam ve özellikle İslam'ın içinde tasavvuf dediğimiz bu muhabbet yolu, eğitim yolu nezaket, nezaket, nezaket. Kalp temizliği, saflığı ve ince düşünmek. Hassas düşünmek. İşte Sami Efendi Hazretleri nazik bir insan. Hiç kimseyi kırmamış, hiç kimseden kırılmamış bir insan. Yani birisi bize gelse hem de böyle şeyhlikle alakası olmadığı halde gel bana mürid ol dese adamı dövmeye kalkarız yani. Ama Sami Efendi Hazretleri henüz daha manen bize fakire bir işaret olmadı. Olursa gelir bağlanırız deyip kibar bir şekilde gönderiyor adamı. Yani kibarlık dinin özü Akif'ciğim. O olmadığı zaman işte kabalık başlıyor. Din de surette kalıyor, şekilde kalıyor dinde. Ondan sonra işte Mekke'de birbirine giriyor insanlar. Kabe'ye gidiyor. Kabe'nin bir kilometre yakınında otelde birbirine giriyorlar.
Maalesef.
Yani bu şimdi dervişlik mi? Bu İslam mı ya da Müslümanlık mı yani? Onun için işte İran-Irak Savaşı. 7 sene devam etti İran-Irak Savaşı. İran'a Rusya silah sattı. Irak'a Amerika silah sattı. Bunları çarpıştırdı. 1 milyon insan ölmüş o dönemde. 1 milyon insan. Daha sonra Körfez Harekatı, Bush dönemindeki o hariç. Hani daha sonra Irak işgal edildi. Bilmem ne oldu. Onlar hariç. Daha önceki bu 80'li yıllardaki İran-Irak Savaşı 7 yıl süren. Ne adına savaştın? Niçin savaştın? İşte büyük devletler silah satacaklar. Petrolünü alıp götürecekler. Müslüman da bunlara kanıyor, aldanıyor. Onun için çok uyanık olmak lazım. İşte İslam'ın şuurundan, nezaketinden, bilincinden Cenab-ı Hak ümmeti Muhammed'e nasip eylesin.
Amin.
Bakalım Niyazi Mısri Hazretleri başka ne diyor? Hep erenler hu ile kaldırdılar can perdesin, açtılar gözlerin andan yana yana hu deyu. Şimdi bak hep erenler hu ile yani hu diye zikrederek Allah'ı anarak can perdesini kaldırdılar. Yani insanın içinde zulmetten ve nurdan 70 bin perde kalp gözün üzerinde 70 bin perde olduğu tasavvuf kültüründe kabul edilir. Nefsi emmare, nefsi levvame, nefsi mülheme diye nefsin 7 mertebesi vardır. 7 mertebesinde her mertebede farklı bir zikir yapılır ve her mertebe aşıldıkça 10 bin perdenin kalbimizin üzerindeki bizi dünyaya bağlayan gaflet perdelerinden 10 bin perdenin açıldığı, böylece 7 makamda 70 bin perdenin tümünün açıldığı ve perdeler kalkınca işte insanın aleme, dünyaya daha farklı bir gözle, bir kamil bir gözle baktığı, nereye baksa Cenab-ı Hakk'ın isim ve sıfatlarını hatırlayacak mertebeye çıktığı kabul ediliyor. Hep erenler hu ile kaldırdılar can perdesin, açtılar gözlerin andan yana yana hu deyu. Bu perdeler de zikirle açılıyor. Allah'ı, Cenab-ı Hakk'ı anmakla açılıyor demek ki. Gördüler hu kaplamış hep 18 bin alemi, feyz alırlar cümle hu'dan yana yana hu deyu. Perdeler kalkınca, gaflet perdeleri kalp gözümüzden kalkınca nereye baksak Cenab-ı Hakk'ın isim ve sıfatlarının tecellilerini hatırlamaya başlıyoruz. Çiçeğe bakıyoruz, Cenab-ı Hakk'ın cemal sıfatını, güzellik hatırlıyoruz. Suya bakıyoruz, Samet ismini hatırlıyoruz gibi. Devam ediyoruz Niyazi Mısri'ye. Zat-ı Hak'ta buldular, buluştular bu hu ile, dost göründü her taraftan yana yana hu diyor. İşte dost göründü her taraftan dediği, nereye baksa Cenab-ı Hakk'ın isim ve sıfatlarını hatırlıyor. İnsanlar suya muhtaçtır, bitkiler suya muhtaçtır, hayvanlar suya muhtaçtır. Ama su bunlara muhtaç değildir. Her şey ona muhtaç, o hiçbir şeye muhtaç değil. Cenab-ı Hakk'ın hangi ismi? Samet. Yani suya bakan Cenab-ı Hakk'ın Samet ismini hatırlıyorsa, çiçeğe bakan cemal sıfatını hatırlıyorsa, yavrularını besleyen anne kuşa bakan Rezzak ismini, rızık verici ismini hatırlıyorsa, o zaman dost göründü her taraftan, her taraftan bize dost göründü, Cenab-ı Hak göründü yani onun isim ve sıfatları göründü diyebilir bir insan. Ey Niyazi, gönlüne aşıkların hikmet dolar. Küntü Kenz'in haznesinden yana yana Hudeyu. Küntü Kenz, su tasavvufi eserlerde çok geçen bir rivayettir. Küntü Kenz'en mahfiyen, Cenab-ı Hakk'ın şöyle dediği ifadedir. Ben gizli bir hazineydim. Yani bilinmiyordum. Çünkü mahlukat yok ki bilinsin. Fe ahbabtu en urafe. Bilinmeye muhabbet ettim. Bilinmeyi sevdim veya bilinmek istedim. Fe halaktu li halka li urafe. Bilinmek için mahlukatı yarattım. Bu rivayetin sıhhati her ne kadar hadisler açısından eleştirilse de Kur'an-ı Kerim'deki estağfurullah ve ma halaktul cinne vel insa illa liya'budun. Biz insanları ve cinleri ancak bana ibadet etsinler diye yarattım diyor Cenab-ı Hak. Burada bana ibadet etsinler diye illa liya'budun kelimesini Abdullah bin Abbas sahabeden illa liya'rifun, beni tanısınlar diye yarattım diye tefsir etmiştir. Yani Cenab-ı Hakk'ın insanları, mahlukatı yaratmaktan gayesi tanınmaktır. Tanınmak istiyor. Zaten melekler ibadet ediyordu. Melekler zaten insanoğlu yaratılmadan önce kimisi secdede, kimisi tesbihatta, kimisi rükuda sürekli melekler Allah'a ibadet ediyordu. Ama Allah'ı tanıma konusunda belli bir şeyden daha yukarıya çıkamıyorlardı. Çünkü nefs mücadelesi olmadığı için sabit kalıyorlardı melekler. İnsan nefsle mücadele ederse meleklerden daha iyi Allah'ı tanıyacak seviyeye çıkabilir. Onun için kaç kişi çıkar? Bir avuç insan çıkar. Diğerleri gafil. Ama o bir avuç insan için Cenab-ı Hak tanınmak istiyor, bilinmek istiyor. Öbür türlü, yani şimdi siz tıp fakültesi bitirdiniz ama doktorluk yapmıyorsunuz. Ne işe yaradı? O bilginiz kendisi mahfi, gizli bir hazine olarak içinde de duruyor. Ama doktorluk yapmıyorsunuz, kimseyi tedavi etmiyorsunuz. Veya mimarlık fakültesi bitirdiniz, mühendis veya mimar oldunuz, apartman yapmayı, siteler kurmayı biliyorsunuz ama hiçbir apartman yapmamışsınız, inşaat yapmamışsınız. O mimarlık bilgisi sizde potansiyel olarak var. Kendisi mahfi olarak, gizli bir hazine olarak o bilgi var ama onu ortaya koymuyorsunuz. E şimdi o bilgi sizden görünmek ister. Der ki sen boşuna mı okudun bunca yıl? Bak mimar oldun, apartman yapmayı biliyorsun. O zaman bu kadar emeğin, bu kadar bilgin boşa gitmesin, bir apartman yap diye içinden insanın, değil mi, bir duygu gelir. Yıllarca tıp fakültesi okudun, git insanları tedavi et der. İşte Cenab-ı Hakk'ın mesela sıfatları var. Rahman, Rahim, Settar, Gaffar gibi veya Rezzak gibi. Affedici, rızık verici. Şimdi bu sıfatlar zuhur istiyor. Sıfat diyor ki Cenab-ı Hakk'a, ya Rabbi diyor, ben senin Rezzak isminim. Yani rızık verici. Ama daha dünyada insan yok, hayvan yok, bitki yok. Kimseye rızık vermiyorsun. E o zaman ben boş duruyorum. Yani boş durmayayım. Rızık ve bir mahlukat yarat ki insan, hayvan, bir de onlara rızık ver ki senin Rezzak ismin potansiyelden aktif hale geçsin. Aktif hale geçsin, iş yapsın, faal olsun ve bu şekilde bilinir ol aynı zamanda. Bilinir ol. Veya Rahman, Rahim, merhamet eden, affeden, Settar, günahları örten. Ama daha insanlar yaratılmamış. Bu sıfatlar boş duruyor. Sıfat zuhur istiyor. Esma, yani Allah'ın isimleri zuhur ister, yani görünmek ister dedikleri budur. Ya Rabbi diyor, ben senin Settar isminim. Yani günahları örten isminim. Senin böyle bir sıfatın var. Ama günah işleyen birileri olacak ki, Adem olacak. Öteki Adem oğulları dünyaya gelecek. Günah işleyecekler. Sen de onların günahlarını affet ki Settar ismin faal hale geçsin. Şu anda potansiyel olarak var ama kimse olmadığı için, günah işleyen kimse olmadığı için, daha doğrusu hiç insan olmadığı için boş duruyorum. Yani bunun gibi, yani bir senaryo kuruluyor. Esma zuhur ister. Allah'ın isimleri görünmek ister dedikleri budur. İşte ben gizli bir hazinedim. Bilinmek istedim. Yani sıfatlarımın bilinmesini istedim. Sıfatlarımın ve zatımın bilinmesini istedim. Onun için mahlukat yarattım ki beni tanısınlar, bilsinler diye. İşte Küntü Kenz dedikleri bu şekildedir.
İnşallah şimdi de diğer seçtiğimiz başka bir şiirden devam etmiş olalım. Bu da çokça bilinen, özellikle bestelenmiş, ilahi olarak da dinlediğimiz çokça bilinen bir şiiri. Zat-ı Hak'ta mahremi irfan olan anlar bizi. İlm-i sırda bahri bi payan olan anlar bizi. Bu fena gülzarına talip olanlar anlamaz. Vecih-i baki hüsnüne hayran olan anlar bizi. dünya ve ukbayı tamir eylemekten geçmişiz. Her taraftan yıkılıp viran olan anlar bizi. Biz şol abdalız, bıraktık eynimizden şalımız, varlığından soyunup üryan olan anlar bizi. Kahr-ı lütfu şey-i vahid bilmeyen çekti azap, ol azaptan kurtulup sultan olan anlar bizi. Zahida, ayık yürürken anlamazsın sen bizi, cürâ-i safi içip mestan olan anlar bizi. Arif'in her bir sözünü duymaya insan gerek, bu cihanda sanmanız hayvan olan anlar bizi. Ey Niyazi, katremiz deryaya saldık biz bugün, katre nice anlasın umman olan anlar bizi. Halkı koyup la mekan ilinde menzil tutalı, Mısır'ya, şol canlara canan olan anlar bizi. Eyvallah hocam, buyurunuz.
Evet, Niyazi Mısri Hazretleri bu şiirinde anlaşılamamaktan dert yanıyor. Hazreti Mevlana da herkesi ezdanlı hotşot yarimen vezderunimen necust esrarimen, herkes kendi zannıyla benim dostum arkadaşım oldu fakat içimdeki sırları kimse araştırmadı diye, o da anlaşılamamaktan şikayet ediyor Hazreti Mevlana. Burada da Niyazi Mısri Hazretleri kim bizi anlar kim bizi anlayamaz konusuna temas ediyor. Diyor ki zat-ı hakta mahremi irfan olan anlar bizi. Yani Cenab-ı Hakk'ın zatı konusunda bir kısım yüksek bilgilere sırdaş olan bilen kişi bizi anlar. Cenab-ı Hakk'ı tanıyan bizi anlar. Cenab-ı Hakk'ı tanımayan gafil insanlar, ki bunlar %99'dur dünyada, bizi anlayamaz diyor. İnsanların çoğu bizi anlayamaz. İlmi sırda, sır ilminde, manevi ilimlerde bahri bipayan olan anlar bizi. Bahri bipayan, sonsuz bir deniz, okyanus gibi olan, bipayan, sınırı olmayan bir deniz gibi geniş manevi ilimleri olan kişiler ancak bizi anlar. Bu fena gülzarına talip olanlar anlamaz. Fena gülzarı dünya demektir. Yani gülzar, gülbahçe, fena fani olucu, geçici gülbahçesine, dünyaya talip olanlar, dünyayı isteyenler, dünya peşine koşanlar bizi anlamaz. Vechi baki hüsnüne hayran olan anlar bizi. Cenab-ı Hakk'ın baki olan, ebedi olan zatının güzelliğine hayran olan kişiler ancak bizi anlar. Ötekiler bizi anlamaz diyor. Dünya ve ukbayı tamir eylemekten geçmişiz. Dünyayı ve ahireti tamir eylemekten geçmişiz. Yani dünyada şunu kazanayım, şunu yiyeyim, bunu içeyim, evim arabam olsun gibi telaşları kalpten attık. Bunlar olabilir. Havaici asliyedir. Olması da faydalıdır ama kalbe koymamak esastır. Yani bunları kalbimize koymadık diyor. Ahirette de yani cennete kavuşayım, cennette şöyle nimetler varmış, huriler varmış gibi o tür düşünceleri de kafamızdan attık diyor. Bunlarla uğraşmaktan vazgeçtik diyor Niyazi Mısri Hazretleri. Her taraftan yıkılıp viran olan anlar bizi. Her tarafından yıkılan, böyle viran, eski bir ev gibi yıkıntı döküntü olan kişi ancak bizi anlar.
Yani buradaki kastı da şey mi hocam? Bir dert, sıkıntı çekmiş, belli bir emek göstermiş bir insan mı anlar bizi demek istiyor?
Maneviyatta ilerlemiş, dünya sevgisinden, dünyevilikten sıyrılmış kişi, Allah'a gönlünü vermiş kişi bizi anlar diyor. Dünya sevgisine batmış, boğazına kadar dünya sevgisiyle bocalayan kişiler bizi anlayamaz diyor. Biz şol abdalız, bıraktık eynimizden şalımız. Biz şöyle dervişleriz ki üstümüzden, boynumuzdan şalımızı terk ettik. Varlığından soyunup üryan olan anlar bizi. Varlıktan soyunmak, egodan sıyrılmak, benden, ben duygusundan uzaklaşıp da Allah'a gönlünü açan kişi, maneviyata yönelen kişi bizi anlar diyor. Ama şimdi bugün ne diyorlar? Yeni nesil ben nesliymiş. Ne demekse ben nesli. Yani egosu yüksek, bir şeyden haberi yok. Örümcek görse korkar, tosbağ görse kaçar ama ben diyen egosu yüksek bir nesil geliyormuş Akifçim. Psikologlar öyle söylüyor. Allah muhafaza. Ondan sonra işte toplumda tuhaf tuhaf şeyler görüyoruz, duyuyoruz haberlerde. Kahru lütfu şey-i vahid bilmeyen çekti azap. Yani Cenab-ı Hak'tan gelen kahrı, sıkıntıları da, lütfu yani iyilikleri de şey-i vahid, aynı şey görmeyen azap çeker diyor, sıkıntı çeker. Hayır, halbuki amentüde bile hayrihi ve şerrihi minallahi teala diyoruz. Hayır da şer de Allah'tandır diyoruz. Ama hayır gelince, lütuf gelince seviniyoruz. Kahır gelince üzülüyoruz. Halbuki radiye, nefse radiye mertebesine ulaşan kişi Cenab-ı Hak'tan ne gelse hepsini ondan geldi diye efendim öyle fazla fazla kafaya takmaz. Huzuru kalbiyle karşılayabilir. O zaman o kişi azaptan, dünyevi sıkıntılardan kurtulur. Bunları aynı şeyi görmüyorsa, farklı görüyorsa, kahır ile lütfu farklı görüyorsa, o zaman bir türlü dünya sıkıntılarından, azaptan kurtulamaz. Ol azaptan kurtulup sultan olan anlar bizi, diyor Niyazi Mısri. Zahida, ayık yürürken anlamazsın sen bizi. Zahida, ey zahid. Ayık yürürken anlamazsın sen bizi. Cürayı safi içip mestan olan anlar bizi. Saf Allah aşkı şerbetini içip, şarabını içip mestan yani sarhoş olan kişi anlar bizi. Yani dünyada şimdi akıllı diyorlar. Akifçim, bir adam matematik profesörü ama ahiret için hiçbir hazırlığı yok. Hep dünyada ne yerim? Evim büyük olsun, arabam şöyle iyi olsun, işte yazın tatil nerede, hangi plajda yapayım? Hep dünyevi şeyler. Hiç Allah için, öbür dünya için bir hazırlık yapmıyor. Ama bu adam matematik profesörü veya fizik profesörü. Bu adam akıllı mıdır? Aklı meaş itibariyle, dünyevi akıl itibariyle akıllı, çünkü matematik profesörü veya fizik profesörü. Aklı meat itibariyle, büyük akıl, ahireti düşünen akıl itibariyle bu adam ahmaktır. Çünkü üç günlük dünyada keyfini düşünüyor da ebedi kurtuluşu ve ebedi saadeti için hiçbir hazırlık yapmıyor. Aklı meat itibariyle ahmaktır bu insan.
Hocam, buna benzer dün de şöyle bir şeye rast gelmiştim. İki kişi tartışıyor. Biri işte bu aklını ön planda tutan diyor ki ya bu dünyada diyor yanarak ölmekten daha acı bir şey yok diyor. Yani yanarak ölmek en acı şeydir bu dünyada diyor. Öbürü de diyor ki hani ahireti düşünmüyor, dedi ki aklıma geldi. Bundan daha acısı var diyor. O da ne diyor? Bundan daha acı ne olabilir diyor. O da diyor ki öldükten sonra yanmaktır yani. Yanarak yani, ölmekten daha acısı öldükten sonra yanma meselesi. Yani
dünyada bu, bir defa yanıyorsun, ölüyorsun, kurtuluyorsun. Öbür asıl, tarafta ebedi bir ateş,
ebedi
bir azap.
Öldükten sonra yanmaya devam ederse asıl azap orada yani.
İşte onu düşünse insanlar, onu düşünse kendisine çeki düzen verecekler. Ama işte dünya telaşına dalınca ahireti unutuyor. Dünyevi akıl, aklı meaştır. Bir insan aklı meaş itibariyle zeki, aklı meat itibariyle ahmak, akılsız olabilir. Evet. Onun için sufiler bakın ne diyor? Sarhoş olan bizi anlar. Yani Allah aşkıyla sarhoş olan, manen sarhoş olan bizi anlar. Adam ayıkım diyor, akıllıyım diyor, kurnazım diyor, malı götürüyorum diyor ama cehenneme odun taşıdığını farkında değil.
Evet.
Arif'in her bir sözünü duymaya insan gerek. Bu cihanda sanmanız hayvan olan anlar bizi. Hazreti Mevlana o eşek kulağını sat da insan kulağı al kendine diyor. Kulak herkese var da kalp kulağı çok az insanda var.
Bazen böyle arifler de demek ki hocam belli bir seviyeden sonra bu tarz hani sözler de, çünkü genelde tasavvufta genele ait böyle herkesin kabulleneceği sözler söylenir ve arifler de genelde yani düz seviyesi, anlayış seviyesi düşük olanı da yüksek olanı da çok fazla orada şey yapmazlar. Ama bazen böyle biraz önce Mevlana'nın da buyurduğunuz gibi veya işte Niyazi Mısri Hazretleri gibi de bazen böyle ayırt ediyorlar yani.
Bu insanları uyarmak için, şoklamak için, etkilemek için, ikaz etmek için, uyandırmak için bazen böyle farklı örnekler vermek lazım.
Evet.
Ey Niyazi, katremiz deryaya saldık biz bugün. Katre demek damla. Derya, okyanusa saldık damlamızı biz bugün. Yani fenafillah mertebesine eriştik der gibi. Katre nice anlasın, umman olan anlar bizi. Halkı koyup la mekan ilinde menzil tutalı. İnsanları bırakıp terk edip mekansızlık ilinde, yani maneviyat aleminde menzil tutalı. Oraya yerleşiliden beri Mısriya, yani ey Mısri, şol canlara canan olan anlar bizi, diyor Niyazi Mısri Hazretleri.
Eyvallah hocam. Hocam, dilerseniz programın diğer kalan kısmında da geçen hafta yaptığımız üzere sizin böyle tasavvuf, özellikle tasavvuf neşesinde, kültüründe geçen hafta tasavvufta kedi makalenizi paylaşmıştık kitabınızdan. Bugün de Derviş Keşkülü kitabından inşallah tasavvufta çiçek. Yani sufiler, tasavvuf ehli insanlar çiçekle alakalı ne demişler, ne düşünmüşler? Bunu inşallah hocam sizlerden dinlemiş olalım. Derviş Keşkül içerisinde bir makaleniz bu da.
Evet. Tasavvuf kültüründe çiçek diye bir yazımız bu. Daha önce Altınok dergisinde de çıkmıştı yıllar önce. Daha sonra Derviş Keşkül isimli kitabımızın içinde bir bölüm olarak koyduk. Onu dinleyicilerimizle paylaşalım inşallah. Allah güzeldir, güzelliği sever. Müslim İman bölümü 147. Allah güzeldir, güzelliği sever hadis-i şerifinin bir tecellisi olarak insanoğlu da güzel olan şeylere muhabbet etme özelliğinde yaratılmıştır. Ancak güzel bir şeye bakarken onun sadece zahiri yönünde kalmamak, Allah Teala'nın cemal yani güzellik sıfatının onda tecelli ettiğini, yansıdığını düşünmek gerekir. Dünyadaki güzel varlıklar içinde rengi, şekli ve kokusuyla insanları kendine hayran eden en önemli nesnelerden biri de çiçeklerdir. Cenab-ı Hakk'ın cemal sıfatını hatırlatan çiçekler hakkında tasavvuf kültüründe çok şeyler yazılmış ve söylenmiştir. Bazı sufiler çiçekle konuşmuştur. Sordum sarı çiçeğe, annen baban var mıdır? Çiçek eydür derviş baba, annem babam topraktır diyen Yunus Emre gibi. Bazı dervişler de Allah'ı zikrediyor diye çiçeği koparmaktan kaçınmışlardır. Mesela bir bahar mevsimi Hüseyin Hamevi Hazretleri talebelerine biraz menekşe toplayıp getirin buyurmuş. Talebelerin her biri bir tarafa dağılmış. Demet demet menekşe toplayıp hocalarına getirmişler. Eşrefoğlu Rumi ise hocasının huzuruna elindeki bir tek menekşe ile gelmiş. Hüseyin Hamevi, Rumi, misafir olduğun için menekşenin yerini bulamadın herhalde deyince o, sultanım hangi menekşeyi koparmak istediysem bana Allah rızası için beni koparma, zikir ve ibadetimden ayırma dedi. Ben de dolaştım, bir yerde ibadeti bitmiş bir menekşe gördüm, onu koparıp getirdim demiştir. Bu menkıbenin bir benzeri de Aziz Mahmud Hüdayi hakkında anlatılır ki, onu övgü ile tesbih etmeyen hiçbir şey yoktur, ne var ki siz onların tesbihini anlayamazsınız. İsra suresi 44. ayetinin canlı bir örneğidir. Çiçek ve derviş denince Bursalı Emir Sultan'ın başlattığı Erguvan Bayramı'nı anmadan geçmek olmaz. İlkbaharda salkım salkım Erguvan çiçekleri açtığı zaman Emir Sultan Bursa'da müritleriyle bir araya geliyor ve topluca Allah'ı zikrediyorlardı. Emir Sultan'ın vefatından sonra da bu gelenek aynı şekilde devam etti. Bursa'da 100 yıl öncesine kadar devam eden bu bahar geleneğini Evliya Çelebi Erguvan Cemiyeti diye anar. Her yıl Nevruz başlarında Anadolu'nun muhtelif yerlerinden Bursa'ya gelip Emir Sultan türbe ve dergahını ziyaret eden dervişler sabaha kadar zikrederlermiş. Bu cemiyetin bir şenlik havası içinde bir hafta sürdüğü söylenir. Macaristan'ın Budapeşte şehrinde türbesi olan Gül Baba, Osmanlı döneminde o bölgeye gitmiş ve yetiştirdiği güller ile meşhur olmuş bir velidir. İstanbul'daki Laleli semtine ismini veren kişinin de Laleli Baba isminde kulübede yaşayan bir derviş olduğu söylenir. Bu zatın kabrinin bulunduğu yere Padişah 3. Mustafa 1757'de bir cami yaptırmıştır. Renkleri ve kokularıyla dervişlerin mest eden çiçekler çok ise de bunların içinde özellikle lale ve gülün ayrı bir yeri vardır. Laleye verilen önemin sebebi eski harflerle lale kelimesinin iki lam, bir elif, bir he, Allah kelimesinin harfleriyle aynı olmasıdır. Ayrıca lale bir tek tohumdan yani soğandan yalnızca bir dal ve bir çiçek verdiği için Allah'ın birliğini temsil ettiği kabul edilmiş, cami, çeşme ve mezar taşı süslemelerinde yaygın bir şekilde kullanılmıştır. Mazharı ismi celal olmasa idi lale, bulamazdı bu kadar rütbe ivala lale demiştir şair. Bir rivayete göre İstanbul Üsküdar'daki Aziz Mahmud Hüdayi tekkesinde çileye girmiş ve tekkedekilerin pabuçlarını diken bir derviş varmış. Hüdayi Hazretleri bir gün bu pabuççu dervişin odasına girdiğinde bir takım lale soğanlarıyla meşgul olduğunu görmüş ve bunları ne yapmak istediğini sormuş. Derviş, şeyhim bunlar memleketimin dağlarında yetişmiş hatıralar, bir yere ekeceğim. Ben deniz burada terbiye oldum. Bakalım himmetinizle bu soğanlar ne olacak diye cevap vermiş. Bu cevap üzerine Hüdayi Hazretleri pabuççu lalesi mübarek olsun buyurmuşlar. Netice olarak o soğanlardan yetişen laleler pabuççu lalesi adıyla çiçekçi kayıtlarına geçmiş. Hüdayi Tekkesi'nde başlayan lale merakı daha sonra bütün İstanbul'a yayılmış. Çiçeklerin sultanı olan gül hem şairlere hem de mutasavvıflara ilham kaynağı olmuştur. Yunus Emre'nin "Çiçek eydür ey derviş, gül Muhammed teridir." Mısra'nın da ifade ettiği gibi gülün kokusunu Resul-i Ekrem'in terinden aldığına inanılır. Halk arasında gül koklamak sevaptır sözü ile gül yağı veya gül suyu ikram edildiğinde salavat getirme geleneği bu çiçeğin Hazreti Peygamber Aleyhisselam'ın sembolü olmasından kaynaklanmaktadır. Hatta efsanevi olarak Hazreti Muhammed'in Aleyhisselam Miraç gecesi Cenab-ı Hakk'ın huzurunda Cebrail ve Burak'la terler döktüğü, Burak'ın terinden sarı gül, Cebrail'in terinden beyaz gül ve Hazreti Muhammed'in terinden de kırmızı gülün meydana geldiği söylenir efsanevi olarak. Öte yandan gül, bahar gibi ömrün kısalığıyla hayatın geçiciliğini ifade etmektedir. Gülün dikenle birlikte bulunması da iyilik ve kötülüğün, kolaylık ve zorluğun, dost ve düşmanın bu alemde birlikte bulunduğunu hatırlatır. Tasavvufi sembolizmde açılmamış gonca vahdeti, açılmış gül ise kesreti yani çokluk alemini temsil eder. Rüzbihan Bakri Allah Teala'nın kırmızı bir gül gibi tecelli ettiğini, bu yüzden ruh bülbülünün sonsuza kadar bu güle aşık olduğunu yazar. Gül, güzel kokusu sebebiyle güzel ahlaklı arkadaşa benzetilmiştir. Güzel ahlaklı kişilerle arkadaşlık eden kimseye onların ahlakı sirayet ettiği gibi güle yakın olan her varlıkta onun güzel kokusundan nasip alır. Sadi Şirazi Gülistan'ın başlangıcında şöyle der. Bir gün dostlarımdan biri bana hamamda eskiden sabun yerine kullanılan bir kil, bir çamur parçası verdi. Kile misk misin yahut amber misin? Gönlümü büyüleyen kokundan adeta mest oldum dedim. Kil, ben kıymetsiz bir kil parçasıyım, toprak parçasıyım. Fakat bir müddet gülle beraber bulundum ve onun güzel kokusu bana sindi, içime işledi. Arkadaşımın güzel huyu, güzel kokusu bende iz etti, yoksa ben yine değersiz bir toprak parçasıyım dedi. Tasavvuf kültüründe gül ile ilgili bazı gelenekler de bulunmaktadır. Hint alt kıtasında evliya türbelerine gül serpmek önemli bir gelenek olduğu için türbelerin civarında gül satıcılığı meslek haline gelmiştir. Ayrıca Selçuklu döneminde Anadolu'da yaşayan Mevlana Celaleddin Rumi'nin üzerine kadın müritlerinin gül saçtıkları bilinmektedir. Evet, yazımız böyle devam ediyor Akif'ciğim ama süremiz dolmuş. Arzu edenler Derviş Keşkülü isimli kitaptan devamını okuyabilirler. Bugünlük de bu kadar yetsin inşallah.
Eyvallah hocam. Teşekkür ediyoruz verdiğiniz kıymetli bilgiler için. Kıymetli dinleyenlerimiz, Derviş'in Günlüğü programının bugün de sonuna geldik. Gününüz hayır olsun. Selamette kalınız efendim.